Herkese merhabalar efendim. Yeni bir podcast bölümünde karşınızdayız. Bu sefer neredeyiz? Tayland'dayız ve bu bölümü çekiyoruz. Niye? Çünkü dinlenmeler iyi gidiyor. İlk 20'ye falan girmeye başladık. Kanalı boş bırakma şansımız kalmadı. O yüzden hemen en büyük yardımcımla dedim ki bana yardımcı olur musun? Hemen seninle bir şey çekelim. Kim tabii ki? Cendikim. Hoş geldin sana Cendikim. Sevgili eşim, pek kıymetli evimin direği.
Hoş buldum sevgilim eşim. Evin erkeği.
Ben de evin şeyim ya abi. Ben de evin direğiyim ya. Biz de para kazanıyoruz. Şimdi ve bugün konumuz aslında şu olacak. Hadi bu birikim. Şimdi zenginliğin ilk adımlarından bir tanesi birikim. Geçen bölümde zenginlikten bahsettik zaten. Şimdi o hani birikim nasıl sağlar ondan bahsedeceğiz ve bunun kültürel farklarına değineceğiz. Şimdi Tayland bambaşka, Kore bambaşka, Türkiye bambaşka. İşte bugün konumuz da bu. Hazırsanız başlıyoruz. Zaten hazır olmayıp ne yapacaksınız? Madem açtınız başladık. Evet. Şimdi bir kez zaten Kore bunların içerisindeki en farklısı. Tayland bir tık bize benziyor bence. Evet. Biraz sonra zaten değineceğiz. Buradaki arkadaşlarımızla konuştuk. Genel birikim istatistiklerinin farkındayız. Mesela siz de Kore'de birikim dediğimiz şey nasıl işliyor?
Ya tabii ki bizde gelecek kaygımız çok büyük. Yani ben onu kaynağını şeyden buluyorum. Bizim uzun süredir hiçbir zaman zenginlik bulamadığımız için yani. Şey krallık döneminden itibaren. O yüzden bizim zihnimizin içinde her zaman bir kenarda para olması gerektiğini inanıyoruz. Dolayısıyla ben ilk işe başladığım zaman hatırlıyorum ki annem, anneannem, herkes bana şey diyordu. Yüzde yani kazancının %70'ini.
Yuh, 70.
Evet. Mutlaka bir bankaya da bir yatırım amacıyla koy. Yani yatırım derken tabii ki çok büyük bir bilgi olmadığımız için o zamanlarda çoğunluk banka hesabına bir faiz üzerine bir koyuyorduk.
Benim babam bana hep şey derdi, ye oğlum. Bir daha mı geleceğiz hayata? Ye oğlum diye yemeğe fakir kaldık. Ama %70 de çok büyük oranmış.
Ya işte tabii o biraz ailenin bir düşünce biçimine daha dayalı olduğunu düşünüyorum da. Ya en az ben tahminim 50-70 arası olur diye düşünüyorum. Daha fazla olmaz yani.
Tabii burada ülkelerin milli gelirleri de önemli. Şimdi siz %30'da eğer ev geçindirebiliyorsanız %70 birikim olma ihtimali var. Mesela Türkiye'de birçok insanın %30'da bir geçindirme ihtimali yok.
Bu da tabii gerçek. Ki ben o konuda şanslıyım. Annem babam hep Seul'de yaşadığı için yani benim iş yerinde Seul olduğu için orada hiç sorun yaşamadım. Ben evden ayrılmadım. Yani evet. O yüzden evi kirası ayrı koymak zorunda kalmadım. Yani.
Doğru, kirayla falan uğraşmamış oldu. Burada tabii şimdi aslında bizim değineceğimiz şey kültürel farklılıklar. Yani şimdi mesela Tayland'a gelsek, Tayland şu açıdan çok ilginç. Dünyanın en az birikim yapılan ülkelerinden bir tanesi. Ama bunun nedeni insanların hani şu zihinsel durumuna baktığımızda şunu görüyoruz. İnsanlar geleceğe ilişkin bir kaygı biçimine sahip değiller.
Evet.
Ama bu hani geleceğe ilişkin kaygı duymamana gerekecek bir ekonomik yapı da yok aslında Tayland'da. Tayland'da bizim gibi işte gelişmekte olan bir ülke. Hatta bizim bir tık altımızda milli geliri de bize göre daha düşük. Bizim 9.000-10.000 dolar civarlarında, onların 7.000. Ama buna rağmen hani bütün Taylandlılar çok ilginç şekilde hiç birikimle falan uğraşmıyorlar.
Evet.
Hani o anda gelen parayı harcıyorlar. Hatta İşte buradaki arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Birçok böyle bilinen ünlü restoran ya da pahalı yerler, alışveriş merkezleri falan. İşte bizde ayın 15'i gibi düşünün. Ayın 15'inde tıklım tıklım oluyor ve sonra günler boşalıyor. Niye? Çünkü herkes ilk gelen parayı löp diye harcıyor.
Evet.
Yine ilginç bilgilerden bir tanesi. Neredeyse kimsenin böyle 5 yıldır devam eden bir sim kartı yok. Yani 5 yıldır aynı numaraya sahip olan kimse yok. Niye diyecekseniz, onun da nedeni çok ilginç aslında. İnsanlar borçlarını ödemiyorlar ve sürekli o sim kartı değiştiriyor. Yani gelecek kaygısı o kadar az ki o borcu bile zamanında ödemek gibi bir bilinç yok adamlarda. Çok ilginç.
Evet, arkadaşım işte burada kendi ailesinden bahsetti. Dedi ki annesi sürekli şey arıyormuş. Bu telefon hattı kapanıyor ya faturasını ödemeyince. Bir dakikalık bir yerde arıyor, beni arar mısın diye hızlıca kapatıyormuş. Oğlu da işte sinirli, anne niye faturasını ödemiyorsun? Anne diyor ki böyle de hayatımız yürüyor, niye ödeyeyim?
Haklı yürüyor ama.
Evet, o yüzden o ödüyormuş. Gidince tekrar onu ilk günde, ikinci günde hepsini bitiriyor birileri arayarak.
İlk günde.
Evet, o hakkını hepsini kullanıyor. Ondan sonra tekrar yani kullanmaz haline geliyor. Tekrar aynı döngüye gidiyormuş. Birkaç kere ödedikten sonra bir ödeme bitiyor. Yani artık ödemiyor çocuk da. Böyle şey de var. Bir de hocam.
Hocam. Kızım kocanım ben, senin hocası.
De ilginç olan da şuydu. Onun o ailesinin şimdi 4 tane çocuğu var. Değil mi? Hepsinden yaşları birbirine yakın ve hepsi şimdi ya birileri üniversite öğrencisi ya şimdi yeni giriyor ya mezun oldu yeni. Şimdi onlar bir şekilde iyi okulu kazandılar ama çocukları okula gönderebilmek için bu giriş ücreti deniyor ya çok az bir rakam mı? Ona bile bir birikim bulamamışlar.
Değil mi ya? Üniversiteye girme şeyini parasını da kimse biriktirmemiş çocuğu. Ve, ya da sınava giriş bu arada evet, parası.
Ben onu duyunca çok korktum yani kaygılandım yani. Bu nasıl olabilir? Hı-hı. Diyor ki ya bize göre şey değil yani. Eğer bizim evde para yoksa o çocuk böyle kalır. Onun kaderi bu.
Ya evet.
Böyle düşünüyor mu?
Yine bak şeyle buradaki şey de çok ilginç. Hani az önce bahsettiği bu arada Cende'nin şey YKS gibi bir sınav var. O sınava giriş parası biriktirilmemiş ki ailenin durumu da aslında o kadar kötü bir durum değil. Gayet yani evleri falan olan hani öyle ya da belli bir geçim düzeyinde olan bir aileden bahsediyoruz. Onlar dahi çocuklarının sınava gireceği tarih onca zaman önceden belli olmasına rağmen biriktirip koymamışlar. Tayland'da gerçekten böyle bir yaklaşım var. O yüzden Tayland zaten uzun yıllar online işin en zor yapılabildiği ülkelerden bir tanesi. Niye? Çünkü hocam kimsenin doğru düzgün kredi kartı yok. Güzel. Gidip başvursunlar diyorsunuz. Covid dönemine kadar kimse de yoktu. Covid döneminde insanlar artık online alışverişe yöneldikleri için kredi kartı için başvuruyorlar ama kredi kartı çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Çünkü bankacılık sisteminde doğru düzgün kayıtları yok. Bankacılık sisteminin mantığı da yurt dışından, batıdan geldiği için doğru düzgün kayıtı olmadan size kolay kolay da büyük miktarlı kredi kartları vermiyorlar. O yüzden de kimse doğru düzgün kredi kartı olmadığı için uzun yıllar burası online işin yapılamadığı bir ülke.
O kredi kartının olmaması nedeniyle sürekli telefon numarasını değiştirmekten
bildiğim. Hem o hem de bildiğim kadarıyla hiç kimsenin doğru düzgün birikim olmadığı için aynen. Bankayla bir işleri evet. Yok. Ya çok ilginç bir mantık. Şimdi bizim Türkiye'ye dönersek bizim Türkiye bu kadar değil. Evet bizde de tabii. Mesela bir Koreli kadar birikim yapma yaklaşım yok ya da hani geleceğe yatırım yapayım mantığı yok. Bir de tabii şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Ekonomik durum olarak son zamanlarda iyice patladığımız için daha da zorlaştı ama öncesinde de yoktu. Ekonomik olarak daha iyi olduğumuzda. Türkiye'nin birikim rakamlarına baktığımızda hiçbir zaman yüksek değil. İlginç olan bizde yapılan birikim de çoğu bankaları değil genelde yastık altı altınları yapılıyor.
Evet.
Yani o bana çok mesela garip geliyor. Benim anne falan da yapmıştı bir ara. Altını evde falan tutuyor. Lan hırsız gelse alıp götür. Abi bankaya niye yatırmıyoruz bunu? Güvenmiyordu kimse bankaya.
Aslında modern hayatın bu getirdiği bu faiz kavramı çok eskiden olmadığı için hı-hı. Yani eski yöntemlerle bir saklama biçimi olduğunu düşünüyorum. Bizde de vardı eskiden. Hı-hı. Ama altı kalmadı. Yani.
Siz evet. Artık çok dijitalleştiniz. Sizde evde altın tutan falan var mıydı? Çok enderdir. Yok. Bizde acayip yaygın.
Zaten dünya altın tüketim yok ne diyorlar talebi. Hı-hı. Dünya altın talebinin birinci sırada Hindistan oluyor. Dünyanın %60 mı ne hı-hı. Rezerve sahip yani şey isteğe sahip. Türkiye ikinci.
Bizde çünkü Hindistan şöyle bir şey var. Dini ritüellerde de çok kullanıyor. Evet, evet. Bizler de düğünlerde falan takı olarak kullanıyor. Evet. Birikim aracı olarak kullanıyor. Mesela bizim Hazal Hoca bile
çok seviyor.
Evde tutuyor. Arada bize üzerine falan takıp seviniyormuş. Evet. Ya böyle şey olabilir mi? İşte, bizde birikim genelde yastık altında kaldığı için Türkiye'de bankacılık sisteminde kazandırılamadığı için aslında ölüm yatırıma dönüyor. İşte birçok kişinin aklına şu geliyordur işte bankada kazanan hırsızlık oluyor. Banka batabilir falan ama bir evde tutup da hırsıza maruz kalma ihtimali çok çok daha yüksek. İki, evet. Bankacılık sistemi değil, o parayı çevirerek kar da elde edebiliyorsun. Evde durumda sadece yatıyor. Hı hı. Hani ama buna rağmen hani bizde böyle bir bilinç yok. Aynısı Tayland'da da var. Tayland'ın farkı şu, yastık altında da altın yok burada. Kimse daha para biriktirmek gibi bir şey yok. Adamlar çok rahatlar ya gerçekten.
Hocam ben geleceğe bunu ilişkin. Şey olarak düşünüyorum. Hı. Bunların bu çoğunlukta Budizm'e bir inanç olduğu için Budizm'de bir karma denen bir kavram var biliyorsunuz. Geçmişte ne yapıyorsa cehennem cennete gideceğine aslında yani tekrar bu hayata dönüyoruz. Aslında bir biçim cennem. Pardon. Bu da bir biçim cehennem. Evet. O yüzden ben şimdi böyle doğduysam ve çok fakir ya da çok kötü hayat sürdürüyorsam demek ki ben geçmiş hayatta çok kötü bir varlıktım. O yüzden bu cezayı ben çekmek zorundayım. Bu düşünceye sahip oldukları için ben bundan bir tık daha üste çıkacağım, daha iyi bir hayat sürdüreceğim. Buna sahip olmuyorlar bu düşünceye.
Böyle bir zihinsel anlayışı.
Ben öyle görüyorum. Yani birebir oturup da birileri sorarsa böyle bir düşüncem var demez. Ama bu kültürün altından olan bir altı yapısı. Ben öyle düşünüyorum.
Doğru, doğru. Haklı olabilirsin. Çünkü Budizm'den dolayı. Zaten şöyle bir kitap var. Protestan Ahlakı ve Zenginliği Sırrı mı? Neydi ya? Evet. Okudum. Weber'in kitabıydı yanlışım yoksa. Orada şeyi anlatıyor. Mesela protestanlar neden toplumsal olarak daha zenginler? Aynı şey Yahudiler için de geçerli. Çünkü o iki dinde de şey var. Bu dünyada zengin olmak Tanrı'nın, Allah'ın seçildiği kulu olmak manasına geliyor. Evet. Sen zenginsen şunu anlıyorsun. Ah ben demek seçilmişim. O yüzden de burada zengin olabilmek için sürekli kendi servetini arttırmak için uğraşıyorsun. Çünkü bu önemli seçimin göstergesi. Bizim Müslümanlıkta da belli oranda Budizm'de de Allah'ın seçmesiyle senin bu dünyada yaşadığın arasında doğrudan bir bağ yok. Burası bir sınav. Budistler için zaten burası komple bir cehennem. Dolayısıyla bu zihniyet, bu mantık ne yazık ki beraberinde de birikimi ya da şey getirmiyor temel itibariyle. Şimdi burada ne yazık ki dedim ama tabii bu dini inanç bunu hiçbir yapamaz ama devletlerin gelişim açısından baktığınızda dinin de böyle finansal noktada bir etkisi var. Zaten birçok çalışma da var bu noktada yapılmış olan.
Evet yani tabii ki bu bir tek faktör olmayabilir. Bir geçen bir TEDx'teki bir hocanın söylediği
Aa,
bir...
Ben bir malım. Çok evet. iyi konuşmalar.
ondan da, biraz daha düşük hocanın. hocanın bir söylediği bir çok ilgimi çeken bir konu vardı. Şöyle bir şey. Çince de ben bilmiyordum. Çince de gelecek zamanı diye bir gramer yokmuş. Yani today... Tomorrow aynı zaman, ha, aynı anladım. Bir gramerle kullanıyormuş. Süper. Bizim bildiğimiz üzere Türkçe, İngilizce öyle değil.
Evet.
Var. Adam bunun ne üzerinde çalışmışlar? Şimdi Çince gibi futureless deniyor.
Hı
hı. Geleceği olmayan bir gramerle konuşan, dil konuşan kültür ve İngilizce gibi geleceğin olan, geleceğin olduğu bir dilde konuşanların hı hı. aralarda ne farkını inceliyor? Saving,
hı hı.
birikimleri hı. inceliyor ve şunu görüyor. Gelecek zamanı gramer olmayan dil konuşan adamların diğerlere göre %30, yaklaşık %30 fazla saving yaptığını görüyor.
Anladım.
Bunu nasıl açıklıyor? Şöyle diyor, gelecek denen bir somut bir dilde konuşulmadığı sürece geleceği çok da böyle ayrı görüyormuş. Hı-hı. Şimdi ve gelecek ayrı ayrı görüyormuş. Hı-hı. O yüzden şimdiki harcadığı para, gelecekte harcadığı parayı ayrı koymaya da meyil oluyormuş. Hı-hı. Yani onu ayrı gördüğü için. Ama birlikte kullananlar, yani geleceği bu dil içinde kullananlar geleceği çok da uzak görüyor. Hı-hı. O yüzden onları daha çok az, daha az bir saving yaptığını gösteriyor.
Peki o zaman şimdi şeye gelelim. Nasıl biz birikim yapacağız? Bu konuda hiç fikrimiz yok bu arada. Eğer bunu bekliyorsunuz hiç boşa beklemeyin.
Aslında şimdi...
ama özür dilerim. Senin lafını kesmeden önce ben de bir şey ekleyeyim. Genelde bir de şöyle bir gerçek var birikime ilişkin. Fakir insanların tam parası olarak birikim yapma ihtimalleri daha az. Ama biz şunu da biliyoruz. Sosyoekonomik düzey olarak aşağıdan gelen insanlar için gelecek belirsizlik demek oluyor.
Hı hı.
Yani ne demek istiyorum? Siz çocuktan beri yarın ne olacağı belli değil. Yarın hep belirsiz. Tek hı hı. olan şey var bugün.
Hı hı.
Ama bir zengin elde olsunuz yarın hep böyle belirli. Geleceğin hı hı. garanti altında. Hani geleceğe umutla baktığım şey gelecek. Hı hı. Dolayısıyla fakir ailelerde yetişenler için ister istemez birikim yapmak da çok daha mantıksız geliyor. Çünkü zihinsel olarak gelecek hep onlar için... olmayan belirsiz risk taşıyan bir şey. O yüzden hemen varsa o anda bitirmek daha makul gibi gözüküyor. Hı hı. Marshmallow deneyleri vardır. Meşhur çocuklara marshmallow'ları yedirttiriyorlardı. Bekleyenler şeydi işte self kontrolleri yüksek olduğu için gelecekte zengin olacak falan deniyordu. Ama daha sonra yapılan araştırma şunu gösterdi. Marshmallow'ları o şekerlemeleri yemeden bekleyen çocuklar aslında zengin ailelerden gelen çocuklar. Hemen yemek isteyenlerse fakir, sosyoekonomik daha düşük düzeyden gelenler. Niye? Çünkü o çocuk için gelecek yok. O marshmallow hemen birini yemeli, diğer ikinciyi beklemek onun için belirsiz. Büyük ihtimalle gelmeyecek. Çünkü geleceği hep öyle tasarruf etmiş kafasında. Bunun bir sonucu olarak da sosyoekonomik düşük düzeyden gelen ailelerde doğan çocuklar için birikim yapmak zihinsel olarak da daha zor bir şey olur. Karşımıza çıkıyor. Ben senin lafını bölmüştüm ama unuttum büyük ihtimalle. Ben çok uzun böldüm çünkü.
Yok hocam, ben burada bir farkını bir anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Benim zihnim içinde birikim ve yatırım başka bir kelimedir. Başka terim. Birikim
demek o
yani? olanları harcamadan tutabilmek birikim gibi geliyor.
Tamam.
Yatırım olan parayı daha büyük bir paraya çevirmek yatırım gibi oluyor. Öyle olması gerekmiyor mu?
Ben tahminim kimse de bizde öyle düşünen bir yoktur gibi geldi. Kelime olarak doğru diyorsun. Birikim ve yatırım dediğin farklılığa sahip. Hı-hı. Ama biz galiba öyle, ben hiç öyle kullanmıyorum.
Ama birikim derken bana sadece bankaya bu parayı, yani gelirin %30'unu bir bankaya koymak gibi geliyor birikim.
Hı-hı.
Bir yerde.
Yatırım yani, hisse senedi falan
yatırım
mı?
Yatırım işte hisse senedi, bir arsa, araba, ev gibi hmm. şeylere koyup onun daha fazla artmasını sağlayan bir daha agresif bir biçim gibi geliyor da.
Anladım. Tamam. Evet, normalde kelime anlamı o. Ama az önce ben kullanırken hiç öyle kullanmadım. Yani ikisini de aynı şekilde kullandım. Hmm. Zaten hani bana hep şöyle geliyor. Birikim yapmışken onu mutlaka bir yatırıma çevirmek gerek ki anlamı olsun. Para olarak durduğunda, hele bizim gibi bir ülkede, Türkiye'de enflasyon faizlerden genelde daha yüksek. Paran eriyor.
Evet. O yüzden birikimden daha fazla bir şey olması lazım tabii. Şimdi Türkiye'de.
Şimdi bir de yine Türkiye'de şöyle bir dezavantajımız da var tabii şu dönem için özellikle. Enflasyon çok yüksek olunca hemen harcamak daha mantıklı bir hale geliyor.
Evet. Hemen harcamayı biraz daha uzaktan bakıldığında hemen harcama yerine mallara, ürünlere yatırım yapma gibi tek kelimeye çevirebiliriz. Harcayıp gidecek bir para değil, hizmette de harcayabiliriz. Hizmet değil ama bir ürünü aldığında aslında harcayıp da aslında gelecek içinde de bir para.
Ben bir şey diyeyim, ben seninle evlenmesem fas fakir kalırmışım. Aslında o zaman kendi gelin. Biz de gittik Ere'yle aldık ya borsada. O da düştü. Her yıl anasını satayım şey verir bu, temettü verir. Lan bu yıl vermedi, biz aldık ya.
Bir de böyle o bir yatırım anneye de almadı, aldırmadı.
Of, anneye de aldı. Bir şey diyeceğim. Kendi yediğim bok yetmiyor. Bir de anneme dedim ki, anne dedin Ere'yle al.
Sonra anne zaten ondan geçin, ben para çekmek istiyorum demedi mi?
Dedi ya. Kız her şeyi söyledi. Ya,
sana abi, güvenmiyorum diyeceğine parayı al, parayı bire bir yere
harcayacağım. Çünkü anne bana dedi ki, belli bir miktar yatırmıştık işte. Onun dedi bizim para ne oldu? Anneme dedim ki bizim para... bir bok olmadı kaç aydır. Evet. Sonra annem dedi ki, oğlum dedi, ben bunu gitsem BES'e yatırsam, yani hiç bilgim yokken gidip faiz atsam daha fazla olurdu. İlk önce böyle bir konuşma oldu. Aradan biraz zaman geçince annem aradı işte bir iki gün. Peço, parayı gönder bana dedi.
Çok kibar kadın.
Kibar. Bir yatırım yapacağım da onu gönderir misin dedi. Ya hakikaten ya, çok beceriksizim bu konularda. Sağ olsun bizim bir arkadaşlar var, onlarla biliyorsun şimdi. Birkaç yatırım yapmaya çalışıyoruz. Ama hakikaten şimdi şöyle bir gerçek. Şimdi tabii birazcık senin de işe girmenle birlikte rahatladık ve birikim yapabilir, yatırım yapabilir hale geldik. Bu hani belli bir düzeyde yatırım yapabilecek parayı ayırma şansı olmadığında çok daha zor. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Ben hani kendim hep bildim bile para biriktiren bir adamdım. Hatırlıyorum işte ev arkadaşlarım vardı. Bende çok daha fazla para gelirdi onlara. Ben hep ufak ufak kenara para atardım. Onlar hep borçlanırdı. Yani bir de hep böyle bir şey vardı. Birikim yapan hep birilerine borç veriyor. Birçok arkadaşım da öyle, aram bozuldu. Ya ben ufak ufak biriktiriyorum zar zor kendime. Onlar yiyip içip sonra benden borç alıyorlardı. Bir de borç verirsin genelde kimse geri ödemez Türkiye'de. Yani evet. Herkes bir salağa yatar falan. Biliyorsun en son yine başımıza geldi. Başkasına verdik. Evet. Bir türlü geri dönüşü olmuyor. Sürekli salağa yatıyorlar. Ha, bu hep böyle dostluğu arkadaşlığı bozan bir şey Türkiye'de. Birikim yapan kişi açısından. O yüzden Türkiye'de bile şöyle bir şey var. Çoğu kişi birikim yaptığını da söylemez. Çünkü gelir benden borç isterler. Sonra yine aramız bozulur. Çünkü ben de çok yaşadım Allah var. Birçok yakın arkadaşımla o borç harç ilişkilerinden dolayı aramız bozulur. Ki ben parayı istemem. Hani çok utanırım. Tanıyorsun beni. Ama böyle istemiyorsun. Bazen ben de bir bakıyordum. Adam lüks lüks yaşıyor. Ulan ben sürünüyorum. O zaman gidip hani para istiyordum. Sonra hep bir ara bozulma oluyordu. Çok garip bir şekilde.
Ya benim gözlemlediğim şey de şu. Aslında birikim fazla yapıp yapmadığını çok bilmiyoruz. Çok paylaşmadığımız için öyle bilgileri. Ama şunu görüyorum. Bir arkadaşının karı koca mesela arkadaşı. Gelirleri çok iyi biliyorum yani ne kadar olacağını. O geliri düzeyine göre çok lüks tatil yapıyorlar mesela. Ben aklım ucundan geçmez o kadar lüks tatil yapacağımı anlatabildim ya. Onu iki kat kazansam da o kadar tatil yapmam. Ama arkadaşlar ne zaman tatil zaman, ne zaman bu uzun izin alabileceği zaman denk geliyorsa öyle bir yere gidip geliyorlar ki ben... Yani çok iyi tahmin edebiliyorum. Onların hiç birikim yoktur. Hatta üzerinde borç vardır diye düşünüyorum. Yani aslında evet, birikimdense ben harcama davranışının Kore'yle çok farklı olduğunu düşünüyorum.
Siz Koreliler genelde parayı bayağı bir tutup kendinizi çok garanti altında hissettikten sonra galiba harcıyorsunuz.
Hocam onu da çok geneleme yapmayayım.
Hocam.
Şöyle çok genelleme yapmayayım. Şimdiki bu Gen Z denen kısımlarda çok harcama fazla yaptığını gösterdiği için ben onların yerine söylemeyeyim ama benim zamanımda vardı.
Sizin zamanında çok tutumlu bir dönemdi. Şimdi Türkiye'de şu da var. Neden onu bilmiyorum. Ben de kafam çok basmıyor ama tatile harcanan paraya çok genelde hani böyle kıyılıyor yani. Evet. Çok umurlu oldu. O bana
ben
da çok
şaşırtıcı geliyor.
Ben de çok çevremde olabilir. En lüks tatillere gidip çat diye para veriyor. Ben bazen düşünüyorum hani bir haftalığına o tatili verip 12 ay onun borcunu ödemek bana o kadar saçma geliyor ki. Ben öyle bir şey yapsam tatilde eğlenemem de. Sürekli o borç aklıma geliyor. Her gün o parayı çıkartacakmışım hissiyatı olmaya başlar.
Atalarımızın fakir olduğu için o genetik güzel değişiyor.
Benim zihinsel olarak ya, bu halimden çok memnun değilim onu söyleyeyim. Belki de doğru olan odur. Hani çünkü hayata bir kere geliyorsun. Tatilde düzgün yapmak gerek. İşte biz yıllardır seninle birlikte. Senden önce de ben hani tek başımayken de. Öyle hiç ben lüks tatile gittiğimi hatırlamıyorum. Hiçbir zaman. Hani böyle her şey dahil mükemmel bir şey. İlk kez işte bu yıl gittik. O da en kötüsüne gittik.
Şimdi bizim oturduğumuz odanın halini görürseniz ya, anlarsınız.
Ya şeye gittiğimiz ya. Her şey dahil. Tamam, ya şey çok iyiydi. Sabah mesela gündüz çiğ köfte yoğuran bir aşçımız var. Akşam gösteride halayçbaşı. Hem akşam animatör hem gündüz şeydi. Ama öyle ya da böyle farklı bir tecrübeydi benim için. Hiç gitmediğim bir tecrübeydi. Ama kendimi iyi hissetmedim. Sen de hiç iyi hissetmedin hatırlıyorum. Çünkü zihnimizde hep o parayı çıkartacağız diye şey vardı. Bol bol yeme. Ulan yedikçe yiyoruz. Kendimden tiksinmeye başladım. Evet. Bir sürü şey bırakıyorum. Etrafa bakıyorum. Böyle vahşi bir ortam gibi. Herkes yemeklere saldırıyor. Etlere saldırıyor. Gerçekten çok tiksindim kendimden. Hani bir daha da tahminim ömrüm boyunca kolay kolay öyle bir tatil yapmam gibi geliyor açıkçası.
Bence de.
İşte birikimden nerelere geldi? Bu gördüğünüz üzere yine kimseye anlamlı bilgi vermediğimiz, eşimle birlikte kendi dertlerimizi anlattığımız bir podcast bölümüydü bu. Ekleyeceğim bir şey var mı?
Yok hocam. Hepsini döktüm.
Hocam hocam diye bitirdiğim yemin
ediyorum. Ya hocam. Siz hep hoca hoca hoca diyorsunuz ya, o yüzden ben de bilmiyorum, ağzımda takıldı.
Ha, ya bundan sonra böyle olmasın, podcast kapattıktan sonra hocam hocam deme. Sonra da beni boşama. Beni ne güzel taylaklarda gezdiriyorsun
sevgili hocam. Normal kullandığım kelimeyi kullanırsam bu şey red şey yer. Red kart yer.
Evet sevgilim, aramızda yaşadığımız her şeyde size ifşa ettiğine göre podcastimizi tamamlayabiliriz efendim. Bu şimdi biz önümüzdeki dönem itibariyle zaten döneceğiz önümüzdeki hafta. Siz bunu dinlerken büyük ihtimalle biz dönmüş olacağız. Ondan sonra tekrar arabanın içerisinde çektiğimiz podcast'e devam edeceğiz. Ara ara yine Cendi de bize konuk olacak. Kore ve Türkiye farklılığına değinecek. Türkiye'nin en çok dinlenen podcastlerinden bir tanesindeydiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.
Annyeonghaseyo.
Annyeonghaseyo.
Sağdika.